Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 94.
Lenin, Trabzon'un yanında kendisine bir yer buldu. Aşağı doğru eğilerek hem seyredip hem dinlemeye başladı. Bütün soylular ilçelerine göre gruplaşmışlardı. Salonun ortasında duran üniformalı bir beyefendi yüksek sesle ilan ediyordu. Eyalet Soylular Başkanlığı mevkiine yüzbaşı yardımcısı Evgeni Ivanovich Apukdin. Ortalığa bir ölüm sessizliği çöktü. Bu sessizlikte yaşlı birinin cılız sesi duyuldu. Çekiliyor. Aynı ses duyuldu yine. Aday saray danışmanı Pierre Petrovich Bole. Genç ve cırtlak bir ses, çekiliyor diye bağırdı. Sonraki adaylar da aynı şekilde çekiliyor yanıtını verdiler. Bu durum bir saat kadar sürdü. Trabzon'a dayanmış olan Levin seyrediyor ve dinliyordu. İlk önce bunun ne anlama geldiğini kavramadığı için şaşıp kaldı. Daha sonra hiçbir zaman anlayamayacağına inandı ve üzüldü. Yüzlerde gördüğü heyecan ve endişeyi anımsayınca daha da üzüldü. Gitmeye karar vererek aşağı indi. Holden geçerken aşağı yukarı gezinen gözleri şişmiş, üzgün bir soyluyla karşılaştı. Onu selamladı. Topuğunu hafifçe vurarak topallayan ve bayan şık dava vekiliyle karşılaştı sonra da. Levin bayana yol vermek için geri çekilirken dava vekili, "Geç kalmayacağınızı söylüyordum size," diyordu. Levin çıkış kapısına vardı. Cebinden vestiyer numara kartını çıkarırken yazman yanına yaklaştı. Konstantin Dimitriç, gelin dedi. Oylama yapılıyor. Aday aday olmayacağını kesinlikle bildirmiş olan Nevedovski'ydi. Levin salonun kapısına yaklaştı. Kapı kapalıydı. Yazman kapıya vurdu. Kapı açıldı. Levin önünde yüzleri kıpkırmızı olan soyluları gördü. Elimden bir şey gelmez artık dedi bir toprak sahibi. Sonra Levin eyalet soylular başkanını gördü. Yüzü yorgunluk ve korkudan korkunç bir duruma gelmişti. Sana kimseyi dışarı bırakma demiştim diye bağırıyordu bekçiye. Yalnız içeri alıyorum ekselans. Ulu tanrım. Başkan derin derin iç geçirdi. Beyazlar pantolonlu, yorgun, eyalet soylular başkanı başını eğerek salonun ortasındaki büyük masaya doğru yürüdü. Oylama yapıldı, sonra oylar sayıldı. Nevadovski soylular başkanı seçildi. Pek çoğu neşeliydi, hoşnuttu, seviniyordu. Ötekilerse üzgün ve mutsuz görünüyordu. Snetkov yüzünde beliren düş kırıklığını gizleyemiyordu. Nevadovski salondan çıktığı zaman heyecanlı bir kalabalık çevresini sardı. Tıpkı ilk gün seçimleri başlatan valiye ve ilk seçildiği gün Snetkov'a yaptıkları gibi Nevadovski'nin peşine takıldı. Yeni seçilen aday ve kazanan partinin pek çok üyesi o gün Vronski'nin evinde yemek yiyordu. Vronski köyde canı sıkıldı ve Anna'ya bağımsız olmak istediğini belirtmek için seçimlere gelmişti. Öte yandan da seçimlerde yaptığı yardımlar, belediye meclisi seçimlerinde kendisi için yaptığı şeyler ve toprak sahibi bir soylu olarak üzerine düşen görevleri büyük bir titizlikle başardığı için Sajjaski'ye teşekkür etmek istiyordu. Ne var ki Vronski seçimlerle bu kadar ilgilenebileceğini, kendini kaptıracağını ve üzerine düşeni başaracağını ummuyordu hiç. Soyluların arasına yeni katılmıştı ama çok başarılı olmuştu ve onların üzerinde etkili olduğunu düşünürken yanılmıyordu. Bu etkiyi servetine, adına, kentte oturduğu güzel evine borçluydu. Bu evi ona eski arkadaşı ve hesap işleriyle ilgilenen Kaşin'de de bir banka kuran Şirkov bırakmıştı. Vronski bu etkiyi ayrıca köyden getirdiği aşçısına, koruyucusu olan valiyle yakın dostluğuna ve özellikle de herkese karşı gösterdiği yakınlığa, sevimliliğine borçluydu. Vronski, Kitty Scherbatsky ile evlenmiş olan, bir hiç yüzünden budalaca öfkeye kapılan ve kendisine bir yığın saçma ve yersiz şeyler anlatan o yabancı beyefendinin dışında tanıştığı bütün soyluların kendisinden yana olduklarını hissediyordu. Onun Nevadovski'nin seçilmesine çok yardım ettiğini görüyordu. Başkaları da bunun farkındaydı. Şu anda evinde seçimlerin kutlandığı bu masada Vronski kendi adayının başarı kazanmasının zevkini tadıyordu. Onu seçimlerden çok kendisinin bu seçimlerdeki etkisi sevindiriyordu. Evlendikten sonra aday olmayı düşünüyordu. Kendi desteklediği kişinin başarısına katkıda bulunduktan sonra kendisi yarışa katılmaya karar veriyordu. Ama bugün Jockey'in zaferini kutluyorlardı. Vronski masanın başında oturuyordu. Sağında imparator mahiyetinden genç bir general olan eyaletin valisi vardı. Herkese göre eyalet başkanı oydu. Seçimleri görkemli bir şekilde açmış ve açış konuşması yapmıştı. Vronski'nin de fark ettiği gibi herkes ona saygı gösteriyordu. Vronski'ye göre ise vali tam tersine onu askeri okulda çağırdıkları gibi yalnızca Maslov Katka'ydı. Maslov Katka onun yanında sıkılıyor, Vronski'de de onu rahatlatmaya çalışıyordu. Salonda genç, kararlı ve alaycı yüzüyle Nevadovski oturuyordu. Vronski ona karşı sade ve saygılı davranıyordu. Sayyaski başarısızlığını neşeyle karşılıyordu. Ona göre bu gerçekten bir yenilgi değildi. Çünkü Sviyaski şampanya kadehini Nevadovski'ye doğru uzatırken soyluluğun yeni partisinin izleyeceği yolun temsilcisi olarak ondan daha iyisini seçemeyeceklerini söylüyordu. Sviyaski bütün soyluların bugünün başarısından dolayı birbirlerini kutlamalarını ve yeni başkanı alkışlamalarını da söylemişti. Genel sevince katılan Stepan Arkadievich gerçekten de eğleniyordu. Yemekte seçimin çeşitli devrelerini anımsadılar. Sviyaski eski eyalet başkanının ağlamaklı konuşmasını alaya alıyor, Nevadovski'ye dönerek ekselanslarının gözyaşı krizlerinizden daha sade bir kontrol yöntemi seçmeleri gerektiğini belirtiyordu. Başka bir soylu alaylı alaylı eyalet başkanının vermek istediği balo için mavi çoraplı uşaklar getirttiğini, yeni eyalet başkanı mavi çoraplı uşaklarla bir balo vermek istemiyorsa onları geri yollamak gerektiğini anlattı. Bütün yemek boyunca herkes Nevadovski'ye hitap ederken ona eyalet başkanımız ve ekselans diyordu ve bu sözcükleri söylerken yeni evli bir kadına bayan diye seslenmeleri ve onu kocasının adıyla çağırmaları kadar zevk alıyorlardı. Nevadovski bu unvanı önemsemediğini, hatta küçümsediğini belirtiyordu. Ama içten içe sevindiği ve bu liberal ortama uymadığı için sevincini gizlemeye çalıştığı belli oluyordu. Yemekte seçimlerle ilgilenen dostlara telgraflar yollandı. Çok neşeli olan Stepan Arkadievich de Darya Aleksandrovna'ya şu telgrafı yolladı. 20 oy farkla Nevadovski seçildi. Tebrikler herkese bildir. Onları da sevindirmek gerekir diye düşünerek telgrafı yüksek sesle yazdırdı. Oysa Darya Aleksandrovna telgrafı alınca bu haberi yollamak için kocasının harcadığı bir rubleye acıdı. Onun yalnızca iyi bir akşam yemeği kazandığını anladı. Stepan'ın iyi bir yemekten sonra Faire Jeu le Telegraph oynamak gibi zayıf bir yanı olduğunu biliyordu. Her şey çok güzeldi. İçkiler dışarıdan getirtilmişti ve iyisiydi. Yemek son derece sade, soylu ve neşeli geçti. Yemeğe katılan Sviyaski'nin seçmiş olduğu 20 davetlinin tümü de yeni partidendi. Ayrıca tümü akıllı ve seçkin insanlardı. Yine eyalet başkanının, valinin, banka müdürünün ve sevimli ev sahibimizin onuruna yarı şakalaşarak kadeh kaldırdılar. Vronski hoşnuttu. Taşya'da bu kadar sade ve seçkin bir ortam bulmayı hiç ummamıştı. Yemeğin sonuna doğru neşe iyice arttı. Vali Vronski ile tanışmak isteyen karısının kardeşlerimiz yararına verdiği bir konsere ev sahibinin de katılmasını rica etti. Bir balo yapılacak, sen de güzelliğimizi görürsün, görülmeye değer. Not in my line dedi Vronski. Bu deyimi çok seviyordu ama gülümsedi ve gelmeye söz verdi. Masadan kalkarlarken sigara içmeye başlandığı sırada Vronski'nin oda uşağı tepsi içinde bir mektupla kendisine yaklaştı. Vosvijenskoye'den özel ulak dedi ciddi bir tavırla. Vronski kaşlarını çatarak mektubu okurken birisi uşağı kastederek Fransızca olarak savcı yardımcısı Sventitski'ye benzemesi çok şaşırtıcı dedi. Mektup Anna'dan geliyordu. Vronski onu daha okumadan içinde neler olduğunu biliyordu. Seçimlerin 5 günden fazla sürmeyeceğini düşünerek Cuma'ya döneceğine söz vermişti. Oysa günlerden cumartesiydi. Mektup sistem doluydu kuşkusuz. Dün yolladığı ve gecikme nedenini açıkladığı mektubunu Anna almamış olmalıydı. Mektupta yazılanlar tam Vronski'nin düşündüğü gibiydi. Ama hiç ummadığı o yazılış biçimi Vronski'nin canını sıktı. Annie çok hasta. Doktor Zatire'den korkuyor. Tek başıma ne yapacağımı bilemiyorum. Prenses Varvara yardımcı olmaktan çok sıkıntı yaratıyor. Seni önceki akşam bekliyordum. Nerede olduğunu, ne yaptığını öğrenmek için yazıyorum. Kendim gelmek isterdim ama bundan hoşlanmayacağını düşündüm. Ne yapmam gerektiğini bilmem için bana yanıt ver. Çocuk hasta ve o gelmek istedi. Çocuk hasta, ya bu saldırgan tavır? Bu toplantının neşesi ve o mızmız aşk arasındaki zıtlık Vronski'yi şaşırttı. Ama gitmesi gerekiyordu. O gece ilk trenle yola çıktı. Anna Vronski'nin seçimler için yola çıkmasından önce kendi kendine onun her ayrılışında yinelenen sahnelerin Vronski'yi kendisine bağlamaktan çok soğutabileceğini söylemişti. Bu yüzden de ayrılmalarına elinden geldiğince dayanmak için büyük çaba göstermeye karar vermişti. Ama Vronski'nin gideceğini bildirirken ki soğuk ve mağrur bakışları onu gücendirmiş, Vronski gider gitmez bütün iyi niyeti yok oluvermişti. Yalnız kalınca Vronski'nin özgürlük hakkını korumak istediğini belirten o bakışı üzerinde uzun uzun düşündü ve her zamanki sonuca vardı. Düşmüş bir kadın olduğu inancı. İstediği zaman istediği yere gitmeye hakkı var. Hatta beni de terk edebilir. Her şeyi yapmaya hakkı var. Ama benim hiçbir şeye hakkım yok. Ama bunu bilerek böyle davranmamalıydı. Oysa ne yaptı? Soğuk ve sert bir bakışla baktı. Pek belirli değil bu. Ama eskiden bana böyle bakmazdı. Bu bakışı çok anlamlı. Alexey benden soğuyor. Buna inandığı halde hiçbir şey yapamıyordu. Durumlarını değiştirecek bir şey yapamıyordu. Eskiden olduğu gibi şimdi de onu yalnızca kendisine duyduğu aşkıyla ve üzerinde kullandığı çekiciliğiyle elinde tutabilirdi. Gündüz işlerine gömülerek, gecede morfin alarak, Vronski'nin onu sevmekten vazgeçmesi durumunda olabileceklerin korkunç hayalini aklından çıkarmaya çalıştı. Onu elinde tutmak için değil, istediği tek şey sevgiydi ama kendisini terk edemeyecek şekilde ona bağlanmasının bir yolu olduğu doğruydu. Boşanmak ve evlenmekti bu yol. Bu konuda fazla direnmemeye, o ya da Stiva bu konuyu açar açmaz razı olmaya karar verdi. Vronski'nin yokluğunun ilk 5 gün bu düşüncelerle yaşadı. Gizintiler, Prenses Varvara ile konuşmalar, hastane ziyaretleri ve özellikle okuma günlerini dolduruyordu. Ama 6. gün arabacı yalnız dönünce Vronski'yi ve onun kendisinden uzakta nasıl yaşadığını düşünmekten kendini alamayacağını hissetti. Tam o sırada kızı hastalandı. Anne ona bakmaya başladı. Ama bu da onu oyalamaya yetmiyordu. Aslında küçük kızın hastalığı önemli değildi. Ama Anne ne yapsa boşunaydı. Bu çocuğu bir türlü sevemiyor, severmiş gibi de görünemiyordu. 6. günün akşamı Vronski'nin onu bıraktığı korkusu öylesine büyüdü ki gitmek istedi. Bununla birlikte iyice düşündükten sonra Vronski'nin okuduğu o tuhaf mektubu yazmakla yetindi. Okumadan özel ulakla yolladı. Ertesi sabah Vronski'nin mektubunu okuyunca ona yazdığına pişman oldu. Özellikle kızın ciddi bir rahatsızlığı olmadığını öğrendiğinde giderken fırlattığı o soğuk ve sert bakışını yeniden görebileceği korkusuna kapılıverdi. Ne olursa olsun ona yazdığı için hoşnuttu. Şu anda Anna sevgilisinin ondan soğuduğunu, istemeye istemeye özgürlüğünü bırakarak ona döneceğini kendi kendine itiraf ediyordu. Ama yine de döneceğine seviniyordu. İsterse soğuk davransın, yeter ki burada yanında olsundu. Her yaptığını izleyebilsindi. Salonda lambanın altına oturmuş, dışarıdaki rüzgarın uğultusunu dinleyerek Tiny'nin yeni bir kitabını okuyordu. Her an araba sesi duyduğunu sanıyordu. Pek çok kez yanıldıktan sonra merdivenin altında duran tekerleklerin sesini ve arabacının bağırtısını açıkça duydu. Sabırsızlanan Prenses Varvara da bu gürültüyü duymuştu. Anna kızararak ayağa kalktı. Ama her zamanki gibi Vronski'yi karşılamaya koşacağına 2 kez duraksadı. Birden söylediği yalandan utandı. Onu nasıl karşılayacağını endişeyle düşündü. Bütün kuşkuları dağılmıştı. Yalnızca Vronski'nin kendisini terslemesinden korkuyordu. Kızının 2 gündür çok iyi olduğunu anımsadı. Çocuğun mektubu yollar yollamaz iyileştiğine kızıyordu. Sonunda Vronski'yi ellerini, gözlerini göreceği, sesini duyacağı düşüncesiyle her şeyi unuttu ve neşeyle onu karşılamaya koştu. Vronski kendisine doğru koşan Anna'ya bakarak endişeyle sordu. Anna nasıl? Oturmuştu. Uşak onun kürkü çizmelerini çıkarıyordu. Çok daha iyi. Vronski üzerini silkeleyerek ''Ya sen?'' diye sordu. Anna Vronski'nin 2 elini tuttu, bakışlarını yüzünden ayırmadan kendine doğru çekti. Vronski Anna'nın kendisi için hazırlandığını bildiği giysisine ve saç tuvaletine soğuk soğuk bakarak ''Buna çok sevindim'' dedi. Bu ilgi onun hoşuna gidiyordu ama epeydir hoşlanıyordu bundan. Anna'nın çok korktuğu o sert anlam Vronski'nin yüzünde belirdi. Vronski soğuktan nemlenen sakalını sildikten sonra Anna'nın elini öperken sordu. Çok sevindim. Ya sen nasılsın? Olsun varsın diye düşündü Anna. Yeter ki burada olsun. Başka bir şey istemem. Burada olursa yapamaz. Beni sevmemezlik edemez. Akşam Vronski yokken Anna'nın morfin almasından yakınan Prenses Varvara'nın yanında neşeli geçti. Ne yapabilirdim? Düşünceler uyutmuyordu beni. O burada olunca hiç almıyorum. Hemen hemen hiç. Vronski seçimlerden söz etti. Anna onu ustaca sorguya çekip başarılarını anlattırdı. Kendisi de o yokken olup bitenleri, yalnızca onun hoşuna gidebilecekleri seçerek anlattı. Yalnız kaldıklarında Vronski'yi yeniden eline geçirdiğini gören Anna, mektubun kötü etkilerini silmek istedi. Mektubumu aldığına sevinmediğini ve yazdıklarıma inanmadığını itiraf et dedi. Anna hemen Vronski'nin gösterdiği sevecenliğe karşın onu bağışlamadığını anladı. Evet dedi Vronski. Mektup öyle tuhaftı ki. Annenin hasta olduğunu ama yine de gelmek istediğini söylüyordun. Her ikisi de doğruydu. Hiç kuşkum yok. Kuşkulusun, kızdığını görüyorum. Hiç de değil. Canımı sıkan şey görevlerini kabul etmemendir. Hangi görevler? Konsere gitmek gibi mi? Bunlardan söz etmeyelim artık. Neden söz etmeyelim? İnsanın karşılaştığı önemli görevler demek istiyorum. Örneğin ev için Moskova'ya gitmem gerekecek. Ama Anna, neden bunlar seni kızdırıyor? Sensiz yaşayamayacağımı bilmiyor musun?
Ayrım sonu.